Anna Karenina, Tolstoy. 5. kaset, 1. yüz. Sayfa 219. Beceriksiz yürüyüşüyle öne geçti. Küçük avluya girdiler. Temiz ceketli, iyi görünüşlü temizlikçi çocuk elinde süpürgeyle konukları karşıladı ve arkalarından yürüdü. Ahırda 5 at vardı. Her biri kendi bölmesindeydi. Roski bugün başlıca rakibi Mahoti'nin al atı gladyatörün de buraya getirilmesi gerektiğini biliyor, kendi atından çok tanımadığı gladyatörü görmeyi istiyordu. Bununla birlikte yarışın katı kurallarına göre atı göremeyeceği gibi onunla ilgilenmesinin de doğru olmayacağının farkındaydı. Koridoru geçerken çocuk soldaki ikinci bölmenin kapısını açtı. Roski beyaz ayaklı iri bir kızıl at gördü. Bunun gladyatör olduğunu biliyordu. Ama kendisine ait olmayan bir mektuba sırt çeviren bir adamın duygusuyla bakışlarını çevirip Frufru'nun bölmesine gitti. Burada Makmak'ın atı var. Bu adı bile söyleyemiyorum bir türlü, dedi İngiliz. Omuzunun üstünden kara tırnaklı işaret parmağıyla gladyatörün bölmesini işaret ederek. Mahatin mi? Bu benim en korkunç rakibimdir, dedi Ronski. Bu ata binseydiniz sizin üstünüze bahse girerdim, dedi İngiliz. Frufru daha sinirli, o daha güçlü, dedi Ronski, kendisine yapılan övgüye gülümseyerek. Engelli yarışlarda her şey biniciliğe ve plaka bağlıdır, dedi İngiliz. Plak, enerji, ataklık demekti. Ronski, içinde yeterince enerji ve ataklık hissetmekle kalmıyor, daha da önemlisi, dünyada hiç kimse de kendisinden daha fazla plak olabileceğine inanmadığı için gurur duyuyordu. Peki siz, başka bir şey gerekmediğinden emin misiniz? Kesinlikle, diye yanıt verdi İngiliz. Rica ederim bu denli yüksek sesle konuşmayın, at sinirleniyor, diye ekledi başıyla bölmeyi göstererek. Bölmeden atın saman üzerinde eşinme sesi duyuluyordu. Kapıyı açtı, Ronski küçük bir pencerenin aydınlattığı bölmeye girdi. İçeride doğru bir kısrak taze samanın üzerinde eşiniyordu. Bölmenin yarı karanlığında Ronski elinde olmadan sevgili yarış atının bütün güzelliğini bir bakışta görüyordu. Frufru orta boylu, hatları kusursuz bir hayvandı. Göğsü öne doğru fazlaca çıkıntılı olsa da biraz dardı. Sarısı biraz sarkık, özellikle arka bacakları biraz çarpıktı. Bacak kasları pek güçlü görünmüyordu. Buna karşın eğerin altına doğru hayvan olağanüstü genişti. Zayıf karnı yüzünden ilk bakışta belli oluyordu. Dizlerin üstündeki bacak kemikleri önden bakıldığında parmak kadar görünüyordu. Ancak yandan bakılınca kalınlık göze çarpıyordu. Böğürleri bir yana bırakılırsa hayvan tümüyle yanlarında bastırılmış gibiydi. Ancak tüm kusurlarını unutturacak bir niteliği vardı. Cinsi, İngilizlerin dediği gibi kendini gösteren bir kan. İnce, hareketli, gergin, tek parça derinin altındaki damarlar kemik kadar sert görünüyordu. Parlak ve neşeli gözlü olan zayıf başı kanlı burun deliklerine yakın bir yerde genişliyordu. Tüm bedeninde, özellikle başında kendine özgü güçlü, aynı zamanda da hoş bir ifade vardı. Ağız yapısındaki eksiklikler yüzünden yalnız konuşması eksikmiş gibi görünen şu hayvanlardan biriydi. En azından Ronski şu anda ona bakarken atın söylediklerinin tümünü anladığını düşünüyordu. Ronski bölmeye girer girmez hayvan derin derin içini çekmiş ve içeri girenleri görmek için gözünün akı kanlanıncaya dek başını geriye çevirmişti. Sonra çenesini kımıldatmış ve yavaşça eşinmişti. Ne kadar sinirli olduğunu görüyorsunuz, dedi İngiliz. Hadi canım haydi, dedi Ronski. Kısrağa yaklaşarak onu yatıştırmaya çalıştı. Yaklaştıkça daha sinirleniyordu hayvan. Ama başının yanına gelince birden sakinleşti ve kasları yumuşak ince tüylerinin altında ürperdi. Ronski atın geniş boynunu okşadı. Yelesindeki bir perçemi düzeltti. Gergin burun delikleri bir yarasanın kanatları gibi titriyordu. Hayvan soluk aldı. Gürültüyle soluğunu verdi. Titreyerek sivri kulaklarını geriye yatırdı ve kalın, kara dudağını ceketinin kolunu yakalamak istermiş gibi Ronski'ye uzattı. Ama bir gemi olduğunu anımsayarak silkindi ve yontulmuş gibi duran küçük ayaklarını yine yere vurmaya başladı. Ronski, ''Sakin ol, canım sakin ol'' dedi sarısını okşayarak. Sonra da hayvanın durumunun çok iyi olduğuna inanınca ahırdan çıktı. Hayvanın siniri Ronski'ye de bulaşıyordu. Kanı yüreğine hücum etmişti. O da atı gibi kımıldamak, ısırmak istiyordu. Endişeli ve neşeliydi. Peki, size güveniyorum, dedi İngiliz'e. Saat 6:30'da alanda görüşürüz. Tamam, dedi İngiliz. Nereye gidiyorsunuz lordum, diye sordu birden. Hemen hemen hiç ağzına almadığı lordum unvanını kullanmıştı. Bu sorudaki ataklığa şaşıran Ronski, İngiliz'e aceleyle şöyle bir baktı, onun bakışlarını gözlerine değil de alnına diktiğini görünce, Briyanski ile işim var, dedi. Bir saat sonra evimde olacağım. Bugün bana bu soruyu kaçıncı kez soruyorlar, dedi kendi kendine. Kızardı, pek seyrek gelirdi başına bu. İngiliz dikkatle bakıyordu ona. Sanki Ronski'nin gittiği yeri biliyormuş gibi ekledi. Her şeyden önce, yarıştan önce sakin olmak gerek. Canınızı sıkmayın ve sinirlenmeyin. All right diye yanıt verdi Ronski gülümseyerek. Arabasına atlayıp Peterhof'a sürdürdü. Araba daha yeni hareket etmişti ki sabahtan beri gökyüzünü kaplayan bulutlar havayı kararttı ve yağmur başladı. Bu kötü işte diye düşündü Ronski arabanın kaputunu kaldırarak. Yerler zaten çamurluydu, şimdi bataklığa dönecek. Kapalı arabanın bir köşesine büzülüp annesinin mektubunu ve ağabeyinin pusulasını çıkardı ve onları okumaya başladı. Evet, her zaman aynı şeydi. Herkes, annesi, kardeşi, onun kişisel işlerine karışmayı gerekli görüyorlardı. Çok fazla kızmadığı halde onların karışması sinirlendiriyordu Ronski'yi. Onlara ne bundan, neden herkes benim için endişe etmeyi bir görev sayıyor kendine, hem neden bana kızıyorlar? Çünkü akıllarına yatmayan bir durum olduğunu görüyorlar. Bu, sıradan sosyetik bir ilişki olsaydı beni rahat bırakırlardı. Bunun bir gönül eğlencesinden çok farklı olduğunu seziyorlar. Bu kadın canımdan bile daha değerli benim için. Onlar anlayamazlar bunu. Bu yüzden bana güveniyorlar. Bunu biz istedik. Yakınmıyoruz ki hiç dedi. Biz derken Anna'yı ve kendisini kastetmiş oluyordu. Hayır, bize nasıl yaşamamız gerektiğini öğretmek istiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar oysa. Bu aşk dışında bizim için başka mutluluk ve mutsuzluk olmadığından haberleri yok. Yaşam yok. İçinden hepsinin de haklı olduğunu hissettiği için işlerine karışanların tümüne kızıyordu. Onu Anna'ya bağlayan aşkın birbirlerinin yaşamından hoş ya da sıkıcı bir anı gibi iz bırakmadan geçen sosyete dünyasına özgü geçici bir serüven olmadığını hissediyordu. Durumlarındaki bütün zorluğu herkesin gözü önünde yalan söylemenin, aldatmanın, aşklarını saklamanın nedenli güç olduğunu seziyordu. Durmadan yalan söylemek, aldatmak, gizlenmek zorundaydılar. Oysa onları birbirine bağlayan bu sevgi aşklarından başka her şeyi unutturacak güçteydi. Başkalarına yalan söylemek, onları aldatmak zorunda kaldığı sayısız durumu anımsıyor, bunlar onu tiksindiriyordu. Özel bir duyarlılıkla bu yalan söyleme ve aldatma zorunluluğunun her zaman Anna'yı utandırdığını, bunu pek çok kez fark etmişti. Anımsıyordu. İlişkisinin başından beri kendisini rahatsız eden garip bir duygu içini kaplıyordu. Bu, kendisine Alexei Alexandrovich'e ve herkese duyduğu bir tiksinti gibiydi. Ne olduğunu tam olarak bilemiyordu ama şimdi elinden geldiğince çaba harcayarak düşüncelerine yol veriyordu. Eskiden kuşkusuz, mutsuz ama gururlu ve sakindi Anna. Oysa şimdi yüzü gülmüş olsa da ne gururu ne ağırbaşlılığı kaldı. Bu işi bitirmek gerek diye kararını verdi. Bu yalana bir son verme düşüncesi ilk kez aklına geliyordu. Hem de olabildiğince çabuk. Her şeyden vazgeçerek ve ikimiz yalnız aşklarımızla baş başa olabildiğince çabuk bir yere gidip saklanmamız gerek diyordu kendi kendine. 22. Yağmur az sonra dindi. Ronski'nin arabası dört nala giderek gideceği yere vardığında güneş yeniden görünüyor, ana yolun her iki yanındaki villaların çatıları, bahçedeki yaşlı ıhlamur ağaçları parlıyordu. Sular çatılardan ve dallardan neşeyle süzülüyordu. Genç adam bu yağmurun hipodromu ne duruma getirdiğini düşünmüyordu artık. Yağmur yüzünden Anna'yı evde tek başına bulacağı için seviniyordu. Çünkü bir kaplıca kentinden yeni dönen Alexei Alexandrovich'in henüz Peterhof'taki villaya yerleşmediğini biliyordu. Ronski bu umutla dikkat çekmemek için her zaman yaptığı gibi köprüye varmadan önce arabadan indi ve yola yaya devam etti. İçeriye sokak girişinden değil de avludan girdi. Beyefendi döndü mü diye sordu bahçıvanına. Hayır, bayan evde. Giriş kapısından geçin. Orada kapıyı açacak uşaklar var dedi bahçıvan. Hayır, bahçeden dolaşacağım. Artık Anna'yı yalnız bulacağından emin olduğu için onu şaşırtmak istiyordu. Gerçekten de bugün geleceğini söz vermemişti. Anna onu yarıştan önce beklemiyordu. Kılıcını kaldırarak kıyıları çiçekli yolun kumları üzerinde çekinerek yürüyordu. Ronski bahçeye açılan taraçaya doğru yönelince yol boyunca aklına gelen tüm düşünceleri birden unutuveriyordu. Aklında yalnızca tek bir düşünce kalıyordu. Az sonra onu düşünde değil de gerçekten göreceği düşüncesi. Gürültü çıkarmamak için ayağıyla basamakları iyice basarak amacına ulaşırken birden ilişkilerindeki en üzücü noktayı anımsadı. Bakışları Ronski'ye her yasına bakan Anna'nın oğlunun. Bu küçük oğlan buluşmalarında her şeyden daha büyük bir engeldi. O yanlarındayken ne Ronski ne de Anna herkesin yanında söyleyemeyecekleri herhangi bir şeyden söz etmeyi ya da çocuğun anlayamayacağı imalı sözler kullanmayı göze alabiliyorlardı. Böyle davranma konusunda sözleşmemişlerdi. Kendiliğinden oluyordu bu. Bu çocuğu aldatmak da kendilerini aşağılamış oluyorlardı. Onun yanında sıradan iki tanıdık gibi konuşuyorlardı. Buna karşın Ronski çocuğun şaşkın ve dikkatli bakışının sık sık üzerinde olduğunu fark ediyordu. Anna'nın oğlunda öyle garip bir çekingenlik, kararsızlık vardı ki konuğa karşı kimi zaman yumuşak, kimi zaman da bu adamla annesi arasında ne olduğunu anlayamayan çocuk kendini bu yüzden aşağılanmış hissediyor, Ronski'ye karşı nasıl davranacağını kestiremiyordu. Evdekilerin neler hissettiğini anlamaya çalışarak çocuklara özgü o sezgisiyle kendisine hiçbir şey söylememelerine ve genç adamın kendisinin en iyi dostu olduğunu kabul etmesine karşın herkesin, babasının, dadısının, yaşlı hizmetçinin Ronski'yi sevmemekle kalmayıp ona korku ve hor baktıklarını düşünüyordu. Bu ne demektir? O kimdir? Onu nasıl sevmeli? Anlamıyorsam suçlu benim. Ya budalayım ya da kötü bir çocuk diye düşünüyordu çocuk. Ronski'yi en çok huzursuz eden şey de çocuktaki bu çekingenliğe ve kararsızlığa yol açan, onu kararsız, sorgulayıcı ve biraz da aksi yapan bu düşüncelerdi. Çocuğun varlığı özellikle son zamanlarda ona her zaman tuhaf bir utanma duygusu, sıkıntı ve rahatsızlık veriyordu. Aşıklar pusulaya bakarak gittikleri yönün yanlış olduğunu gördüğü halde yapılan yanlışın söyleyeceği yerde yoldan gittikçe daha fazla sapan gemicinin durumuna düşüyorlardı. Yaşamın saf içgüdüsüyle bu çocuk onlara kabul etmek istemedikleri ama saptıklarını çok kere dönemez. O gün Seryoja evde yoktu. Yalnız kalan Anna tek başına taraçada oturmuş, gezmeye çıkan ve kesinlikle yağmura yakalanan oğlunun dönüşünü bekliyordu. Bir hizmetçiyi onu aramaya yollamıştı ve oturmuş oğlunu bekliyordu. Bol beyaz bir giysi giymiş, taraçanın bir köşesinde bitkilerin arasında duruyordu. Yaklaşan ayak seslerini duymamıştı. Esmer bukleli başını eğmiş olan genç kadın, Ronski'nin çok iyi tanıdığı yüzüklerle süslü iki güzel eliyle tuttuğu soğuk sulama süzgecini alnına dayıyordu. Genç adam herkesin de, Anna'nın başının, boynunun, ellerinin ve bütün kişiliğinin güzelliğiyle sarsılıyordu. Ona hayranlıkla bakarak durdu. Ama tam ona doğru bir adım daha atmak üzereyken, Anna, Ronski'nin yaklaştığını hissetti, süzgeci itti ve alev alev yanan yüzünü ona doğru çevirdi. ''Neyiniz var, hasta mısınız?'' diye sordu Ronski Fransızca olarak. Ona doğru atılmak istedi ancak yabancıların onları görebileceklerini düşünerek balkon kapısına döndü ve kendini tutmak zorunda kaldı. Her zamanki gibi yüzü kızardı. Genç kadın ayağa kalkıp uzattığı eli sıkarken ''Hayır pek iyi değilim'' dedi. ''Seni beklemiyordum.'' ''Tanrım ellerin ne kadar soğuk.'' ''Beni korkuttun. Yalnızım ve Seryoja'yı bekliyorum. Gezmeye çıkmıştı. Birazdan dönerler.'' Rahat görünmek için harcadığı çabaya karşın dudakları titriyordu. ''Geldiğim için bağışla beni ama sizi bir gün bile görmeden edemiyorum.'' diye sürdürdü Fransızca olarak. Her zaman yaptığı gibi aralarında varlığı olanaksız resmi siz ile Rusça tehlikeli sen sözcüğünden sakınıyordu. ''Neyi bağışlayacağım? Mutluyum ben.'' Ronski Anna'nın elini bırakmadan ona doğru eğilerek konuşmasını sürdürdü. ''Ama üzgün ve acı çekiyor gibisiniz. Ne düşünüyorsunuz?'' ''Hep aynı şeyi.'' dedi gülümseyerek. Anna gerçeği söylüyordu. Başka bir zaman olsaydı ona ne düşündüğünü sorulunca yalan söylemeden hep aynı şeyi, mutluluğu ya da mutsuzluğu diye yanıt verebilirdi. Ronski'nin gelişiyle ortaya çıkan güçlükler ve sıkıntılar içinde çabalarken diğerleri, örneğin sosyetenin bilmediği Betsy'nin Tuskeviç ile ilişkisinde her şeyin neden böylesine kolay olduğunu kendi kendine soruyordu. Bu ve buna benzer düşünceler kafasında dolanıp duruyordu. Ronski'ye yarışlarla ilgili sorular sordu. Ronski onun üzgün olduğunu görünce genç kadını eğlendirmeye çalıştı ve sakin bir sesle yarışların ayrıntılarını, hazırlıklarını anlattı. Anna genç subayın sakin ve sevecen gözlerine bakarak söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşünüyordu. Şu an işine öylesine dalmış ve öylesine mutlu ki söylemek istediğim şeyi gerektiği gibi anlayamaz. Anlatmak istediğim olayın önemini iyice anlamayacaktır. Geldiğimde ne düşündüğünüzü söylemediniz halim, bunu söyleyin bana. Anna yanıt vermedi. Ona soran bakışlarla baktı. Uzun kuzunda gözleri parlıyordu. Kuru bir yaprakla oynayan eli titriyordu. Ronski ona bakıyordu. Genç kadının kadı çok hoşuna giden o yumuşaklık, o kesin bağlılık okunuyordu. Bir şeyler olduğunu görüyorum. Paylaşamadığım bir üzüntünüz olduğunu bilince bir an bile rahat olabilir miyim hiç Tanrı aşkına? Anlatın diye yalvardı. Ona söyleyeceğim şeyin önemini anlamazsa hiç bağışlamam onu. En iyisi hiç konuşmamak, denemeye kalkışmam neye yarar ki diye düşünüyordu genç kadın. Hala öyle bakar. Eli ve elinde tuttuğu yaprak daha çok titriyordu. Tanrı aşkına dedi Ronski elini tutarak. Söylemem gerekli mi? Evet, evet. Gebeyim dedi genç kadın alçak ve ağır bir sesle. Elinde tuttuğu yaprak daha da çok titriyordu ama bu habere ne tepki göstereceğini anlamak istercesine bakışlarını Ronski'den ayıramıyordu. Genç adam sarardı, bir şey söylemek ama durdu. Anna'nın elini bırakıp başına eğdi. Evet, olayın önemini iyice kavradı diye düşündü. Sevinçle genç adamın elini sıktı. Ama onun bu olayın önemini kendisi gibi anladığını sanırken yanılıyordu genç kadın. Bunu ancak bir kadın anlayabilirdi. Genç adam şimdi de içini pek çok kez dolduran aynı tuhaf, utanç ve huzursuzluğu duyuyordu. Ancak daha hafif biçimde. Aynı zamanda beklediği bunalımın sonunda ortaya artık kocasından gizlenemeyeceklerini, şu ya da bu şekilde bu yapmacıklı duruma bir son vermek gerektiğini anlıyordu. Ayrıca da Anna'daki fiziksel heyecan ona da bulaşıyordu. Yumuşak ve uysal bakışlarla ona baktı, elini öptü, kalktı, sessizce tarlada yürümeye başladı. Kararlı bir biçimde Anna'ya doğru gelerek, ''Ne ben ne de siz, sizi bir eğlence olarak gördük.'' dedi. ''Şimdi o kez çıktığımız bu yalanı bir son vermemiz gerek.'' ''Son vermek mi? Nasıl yaparız Alexey?'' diye sordu yavaşça. Genç kadın rahatlıyor, yüzü sevecen bir gülümsemeyle parlıyordu. ''Kocanızı bırakıp yaşamımızı birleştirerek.'' ''Zaten birleşmiş değil mi yaşamımız?'' dedi belli belirsiz bir sesle. ''Evet ama tümüyle, kesinlikle birleştireceğiz.'' ''Ama nasıl yaparız Alexey? Söyleyin nasıl?'' dedi acı bir alayla. ''Böyle bir durumdan kurtulma yolu var mı? Kocamın karısı değil miyim ben?'' ''Her yolun bir çıkışı vardır. Karar vermek gerekir yalnızca. Yaşadığın bu durumdan daha iyidir. Herkes kocan ve oğlun yüzünden nedenle acı çektiğini görüyor.'' ''Hayır, kocam yüzünden değil.'' dedi gülümseyerek. ''Ondan haberim yok. Düşünmüyorum onu. Benim için yaşamıyor artık.'' ''Gerçeği söylemiyorsun. Seni tanırım. Onun için de acı çekiyorsun.'' ''Ama onun hiçbir şeyden haberi yok.'' dedi. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Gözlerinde utanç gözyaşları belirdi. Ekledi. ''Ondan söz etmeyelim.'' 23. Ronski daha önce pek çok kez fazla üstelemeden Anna'yı ilişkilerini ciddi olarak gözden geçirmesi için ikna etmeye çalışmıştı. Her seferinde sanki bu konuda açıklığa kavuşturamadığı ya da kavuşturmak istemediği bir şey varmış ya da konuşmaya başlar başlamaz gerçek Anna'nın yok olup yerini Ronski'nin sevmediği ve korktuğu bir kadın alacakmış gibi genç kadının sorularına yanıt verdiği şu andaki bilinçli uçarılığıyla karşılaşmıştı. Ama bugün işi sonuna kadar götürmeye kararlıydı. Ronski her zamanki kararlı ve sakin sesiyle ''Bilsin ya da bilmesin, bizi ilgilendirmez bu.'' dedi. ''Yapamayız. Özellikle şu anda. Burada kalamazsınız.'' ''Sizce ne yapmalıyım?'' diye sordu aynı alaycı hafif ses tonuyla. Ronski'nin gebeliğini hafife almasından çok korkan genç kadın, şimdi onun bu yüzden bir karar alınması gerektiği sonucuna varmasına üzülmüştü. ''Ona her şeyi itiraf edip terk etmek gerekir.'' ''Çok güzel. Bunu yaptığımı varsayalım. Ne olacağından haberiniz var mı? Size söyleyeyim öyleyse.'' Az önce çok tatlı olan bakışlarında korkunç bir alay parlıyordu. ''Ya, demek başka birini seviyorsunuz ve onunla yasa dışı bir ilişkiniz var.'' Kocasının aynen taklit ederek onun yaptığı gibi yasa dışı sözcüğünün üzerine basıyordu. ''Böyle bir davranışın cinsel, toplumsal ve ailesel yönden getireceği sonuçları size söylemiştim. Şimdi utancınızın meyvesine bir ad veremem.'' ''Peki ya oğlum?'' diye ekleyecekti ama bu konuyla alay edemezdi. İşte söyleyeceği bu ya da buna benzer şeyler, kısacası o devlet adamı tavrıyla açık ve kesin bir dille beni bırakamayacağını ama rezalet çıkmasını önlemek için tüm tedbirleri alacağını söyleyecektir. Dedikleri de sakin sakin ve aynen yapacaktır. ''Olacak bunlar. O bir insan değil, bir makine. Hele kızdığı zamanlar kötü bir makinedir.'' diye ekledi. Kişiliğinin en ince ayrıntıları ve konuşma biçimiyle Alexey Aleksandrovich'i anımsamıştı. Onda kusurlu bulduğu her şeyi suç gibi gösteriyor ve kendisinin de kocasına karşı suçlu olduğu korkunç suç yüzünden onu hiç bağışlamıyordu. Ronski tatlı bir sesle onu yatıştırmaya çalışarak ''Anna, ama yine de ona her şeyi söylemek gerekir ve sonra da göstereceği tepkiye göre davranmak gerekir.'' dedi. ''Ne yaparız? Kaçalım mı?'' ''Neden olmasın? Böyle yaşamak olanaksız bence. Kendim için söylemiyorum. Sizin acı çektiğinizi biliyorum.'' ''Evet, kaçmak ve nikahsız karınız olmak.'' dedi Anna öfkeyle. ''Anna!'' dedi Ronski tatlı bir sitemle. ''Evet, nikahsız yaşamak ve her şeyi yitirmek.'' Yeniden oğlundan söz etmek istiyor ama bu sözcüğü bir türlü söyleyemiyordu. Ronski, Anna'nın güçlü ve namuslu kişiliğiyle bu ikiyüzlü duruma nasıl dayandığını ve ondan kurtulmayı istemediğini anlayamıyordu. Bunun asıl nedeninin adını söyleyemediği oğlu olduğunu düşünemiyordu. Oğlunu ve ileride babasını terk eden annesine karşı Seryoja'nın nasıl davranacağını düşündüğü zaman öylesine dehşete kapılıyordu. Bir türlü mantıklı düşünemiyordu. Ama gerçek bir kadın olarak boş sözler ve yapay bahanelerle kendini yatıştırmaya çalışıyordu yalnızca. Bunu her şeyin geçmişte olduğu gibi oğlunu görmek için yapıyordu. Anna birden Ronski'nin ellerini tutarak sevgi dolu içten bir sesle ''Yalvarırım, senden bunu istiyorum.'' dedi. ''Bana bundan söz etme, hiç.'' Ama Anna, hiçbir zaman bırak ben yapayım. Durumum tüm çirkinliğinin, tüm korkunçluğunun farkındayım. Ama bunları düzeltmek düşündüğüm kadar kolay değil. Bırak bildiğimi yapayım. Bana bir daha söz etme bundan. Hiç. Veriyor musun? Yo, söz ver bana. Her şey için söz veriyorum. Ama özellikle bana söylediklerinden sonra içim rahat olmaz. Sen sakin olamazsan ben de olamam. Ben mi? Evet, kimi zaman acı çekiyorum. Ama bana bundan hiç söz etmezsen bu da geçer. Bundan söz edince acı çekiyorum ya. Anlamıyorum, dedi Ronski. Yalan söylemenin sana ne kadar zor geldiğini biliyorum, dedi Anna. Bu yüzden acıyorum sana. Benim yüzümden yaşamını alt üst ettiğini düşünüyorum sık sık. Şu anda ben de aynı şeyi düşünüyorum. Benim yüzümden ne kadar acı çekiyorsun. Mutsuzluğuna neden olduğum için kendimi bağışlayamam. Ben mi mutsuzum, dedi. Ona yaklaşıp sevgi dolu bir gülümsemeyle baktı. Ben açken yiyecek verilen biriyim. O belki üşüyor, belki giysileri yırtık ve bundan utanıyor ama mutsuz değil. Ben mi mutsuzum? Hayır, benim mutluluğum sensin. Yaklaşan oğlunun sesini duyunca taraçaya doğru çabucak baktı ve birden ayağa kalktı. Bakışı Ronski'nin tanıdığı bir alevle yanıyordu. Hızlı bir hareketle yüzüklerle dolu güzel ellerini kaldırdı, onun başını tuttu, yüzüne dikkatle baktı ve gülümseyen açık dudaklarını yaklaştırarak Ronski'nin gözlerini, dudaklarını öptü, sonra geri itti. Gidiyordu. Ronski onu tuttu. Ne zaman? Diye mırıldandı ona tutkuyla bakarak. Bugün saat 1'de, dedi Anna. Derin derin iç çekerek hızlı ve çevik adımlarla oğlunu karşılamaya gitti. Yağmur Seryoja'yı büyük bahçede yakalamıştı. Yaşlı hizmetçiyle bir çardağın altına sığınmışlardı. Hadi güle güle, dedi Anna Ronski'ye. Az sonra yarışa gideceğiz. Betty gelip beni alacağını söz verdi. Ronski saatine baktı ve aceleyle gitti. 24. Ronski, Karenella'nın taraçasında saatine baktığı zaman öylesine heyecanlı, aklı öylesine doluydu ki kadranda iğneleri görmüş ama saatin kaç olduğunu anlayamamıştı. Yola çıktı, çamurda yürüyerek arabasına doğru gitti. Anna'nın düşüncesiyle aklı öylesine doluydu ki saati düşünemiyor, Bryanski'ye gitmek için zamanı olup olmadığını kendi kendine soruyordu. Sıkça başına geldiği gibi belleğinin neyin ardından ne yapılacağını anımsatan düş yeteneği kalmıştı yalnızca. Arabacı ıhlamurların koyu ve eğik gölgesinde uyukluyordu. Ronski, terli atların üzerinde vızıldayan sineklerin çizdiği dairelere hayranlıkla bakıyordu. Sonra adamı uyandırıp arabaya atladı ve Bryanski'ye gitmek için buyruk verdi. Ancak 7 verst yol aldıktan sonra kendini toparladı, saatine baktı, 5:30 olduğunu görünce geç kaldığını anladı. O gün birçok yarış yapılıyordu. İmparatorluk Muhafız Alayı subaylarının yarışları, 2 verslik, 4 verslik yarışlar ve sonunda Vronsky'nin katıldığı engelli yarış. Bu yarışa yetecek kadar zamanı vardı ama Bryanski'ye uğrarsa bütün saray halkı geldikten sonra hipodroma varacaktı. Bu da doğru olmazdı. Yine de Bryanski'ye uğrayacağını söz verdiği için arabacıya buyruk verip sözünü tutmakta direndi. Bryanski'de 5 dakika kaldı. Dönüşte arabanın hızlı gidişi onu yatıştırdı. Anna ile ilişkisindeki tüm zorluklar, konuşmalarının sonunda aklında kalan belli belirsiz şeylerin tümü birden yok oluverdi. Genç subay heyecanla karışık bir zevkle yine de zamanında yetişeceği yarışlara kaptırıyordu düşüncelerini. Ama zaman zaman bu geceki buluşmanın vaat ettiği mutlulukla aklı karıştı. Hipodroma yaklaşırken yarışları izlemek için villalarından, Petersburg'dan ya da çevreden gelen arabaları geçerken Ronski'nin aklı yalnızca kendisini bekleyen zor yarışla meşguldü. Evinde kimseler yoktu. Herkes yarıştaydı. Uşak arabanın kapısının yanında efendisini bekliyordu. Ronski hazırlanırken hizmetçi iki ince yarışın çoktan başladığını, birçok beyefendinin onu sorduğunu ve ahırdaki oğlanın iki kez geldiğini bildirdi. Ronski acele etmeden giyindi. Ahırlara gitti. Daha uzaktan bir yığın araba kalabalığı, yayalar, hipodromun çevresini saran askerler ve izleyicilerin doldurduğu tribünler görülüyordu. Bu ikinci yarış olmalıydı. Çünkü Ronski ahıra girdiği anda zil sesini duymuştu. Birkaç adım ötede yarış alanına götürülen Mahoti'nin atına rastlamıştı. Kızıl renkli gladyatöre kocaman kulaklıkla turuncu mavi bir örtü örtülmüştü. Kort nerede, diye sordu Ronski seyise. Ahırda, atı eğerliyor. Kapısı açık ahırda frufru eğerlenmiş dışarı çıkarılıyordu. Gecikmedim ya. İşler yolunda, işler yolunda, dedi İngiliz. Sinirlenmeyelim. Ronski tepeden tırnağa titreyen hayvanın güzel vücuduna bir kez daha baktı. Bu güzellikten bakışlarını zorla ayırarak barakadan çıktı. Tribünlere dikkat çekmeden yaklaşmanın tam zamanıydı. İki verslik yarış bitiyordu. Bütün bakışlar başta giden muhafız alayından bir şövalye ile ardından gelen hafif süvari evinin üzerine çekilmişti. Her ikisi de son bir gayretle atlarını bitiş direğine sürüyordu. Koşu alanının ortasında ve dışındaki herkes bitiş direğine bakıyordu. Muhafız alayı atlıları, erler ve subaylar, şeflerinin ya da arkadaşlarının birazdan belli olacak zaferleri yüzünden duydukları heyecanı gürültülü çığlıklarla açığa vuruyorlardı. Ronski görülmeden yarışın bittiğini bildiren çan çalarken kalabalığın arasına girdi. Birinci gelen çamur içinde kalmış muhafız alayı atlısı Eğer'in üzerine yığıldı. Duman rengi atının dizginlerini elinden bıraktı. Atı terden kapkara olmuş, zorla soluyordu. Bacaklarının üzerinde güçlü duran at hızla gidiyordu. Muhafız alayı subayı derin bir uykudan henüz uyanmış bir adam gibi çevresine bakınıyor ve gülümsemeye çabalıyordu. Çevresini tanıdığı ve tanımadığı insanlardan kalabalık bir grup sarmıştı. Ronski, pavyonun önünde rahatça konuşup dolaşan yüksek sosyeteden insanları görünmeye çalıştı. Orada Bayan Karenina, Betsy ve ağabeyinin karesini fark etmişti. Ama oyalanmamak için onlara yaklaşmadı. Her an kendisini durduran, az önceki yarışlarla ilgili eleştiride bulunan ve bu denli geç gelmesinin nedenini soran tanıdıklarına rastlıyordu. Ödüllerini almak üzere bütün yarışçılar tribünlere çağrıldıkları sırada Ronski'nin ağabeyi Alexander Alexey ile aynı boyda, aynı yapıda ama ondan daha yakışıklı, kırmızı yüzlü, kırmızı burunlu albay üniforması giyen biriydi. Yaklaştı. "Pusulamı aldın mı?" diye sordu. "Seninle görüşmek çok zormuş." Alexander Ronski, içkiye ve eğlenceye düşkün olmasına karşın bakıp usanmadan sık sık saraya giderdi. Kardeşiyle onun hiç hoşlanmadığı bir konu üzerinde konuşurken tüm bakışların üzerlerinde olduğunu bildiği halde sanki önemsiz bir şaka yapıyormuş gibi gülümseyen bir tavır takınmıştı. "Aldım ama gerçekten de neden endişelendiğini anlayamıyorum," dedi Alexey. "Az önce biri bana burada olmadığını ve pazartesi günü San Peterhof'ta rastladıklarını söyleyince endişelendim. Öyle ama görevimizi yapmıyor değiliz. Ben rica ederim bu işe karışma. Hepsi bu." Ronski'nin asık yüzü sarardı. Alt çenesi titredi. Pek ender olurdu bu. Çok iyi yürekli biriydi. Pek seyrek öfkelenirdi. Ama kızdığı ve çenesi titremeye başladığı zaman onun tehlikeli olduğunu bilirdi Alexander Ronski. Ağabeyi neşeyle gülümsedi. "Sana yalnızca annemizin mektubunu vermek istiyordum. Ona yanıt ver ve yarıştan önce sinirlenme sakın. İyi şanslar," diye ekledi gülümseyerek uzaklaşırken. Çok geçmeden Ronski'yi bir dostun selamı durdurdu. "Artık dostlarını tanımıyor musun? Merhaba dostum," dedi Stepan Arkadyeviç. Moskova'da olduğu kadar Petersburg'un seçkin topluluğu içinde parlak ve güzelce taranmış favorili yüzü pırıl pırıldı. "Dün geldim. Başarını göreceğim için çok sevinçliyim. Ne zaman görüşürüz?" Ronski ceketinin kolunu sıkarak "Yarın subay yemekhanesine gel," dedi. Engelli koşuya katılacak atların çağrıldığı hipodromun ortasına doğru yürüdü. Az önce koşmuş olan atlar ter içinde seyisleri tarafından götürülüyor. Çoğu İngiliz kanı canlı atlar birbiri ardına görünüyordu. İyice iliklenmiş örtülerinin altında kocaman, garip kuşlara benziyorlardı. Sağda güzel ve ince frufruyu götürüyorlardı. Hayvan oldukça uzun bacaklarıyla sanki yay üzerindeymiş gibi esneyerek yürüyordu. Ondan biraz ötede gladyatörün örtüsünü çıkarıyorlardı. Güzel ve düzgün biçimi, görkemli sağrısı ve çok kısa ayakları Ronski'nin ilgisini çekiyordu. Atına yaklaşmak istiyordu ama bir dostu onu durdurarak konuşmaya başladı. "Aa işte Karenin, karısını arıyor. Kadın tribünün ortasında onu görmediniz mi?" "Hayır görmedim," dedi Ronski. Bayan Karenina'nın olduğu söylenen tribünden yana hiç bakmadan atına yaklaştı. Ronski eğeri düzeltmeye fırsat bulamadı. Oysa bu konuda buyruk vermesi gerekiyordu. Sıra numarası kurası çekmek üzere biniciler çağrılıyordu. Ciddi, sert, çoğunun yüzü sararmış 17 subay tribünün önünde toplanıp numara çektiler. Ronski 7 numarayı çekti. Sonra "at bin" komutu duyuldu. Ötekilerle birlikte herkesin bakışlarını üzerine çektiğini hisseden Ronski, genellikle davranışlarını ağırlaştırıp sakinleştiren bir endişeyle atına yaklaştı. Kort, yarışların onuruna tören giysisini geçirmişti sırtına. Düğmeli siyah bir redin kot, kıyıları yanaklarına dayanan sert kolalı yakalık, başında kara yuvarlak şapka ve ayağında uzun konçlu çizmeler vardı. Sakin, gururlu, iki elinde dizginlerle atın başının önünde yürüyordu. Frufru humaya yakalanmış gibi titreyip duruyordu. Ateşli bakışları yaklaştığını gördüğü Ronski'ye kayıyordu. Ronski parmağını eğerin altına soktu. Hayvan hala yan yan bakıyordu. Dişlerini gösterip kulaklarını kıstı. İngiliz dudaklarını büzerek hoşnutsuzluğunu belirtti. Eğerlenmesini denetliyorlardı demek. "Binin, siniriniz yatışır." Ronski son kez rakiplerine doğru döndü. Yarış sırasında onları göremeyeceğini biliyordu. İkisi önde, yarış çizgisinde yerlerini almışlardı bile. Ronski'nin en tehlikeli rakiplerinden biri olan dostu Galtsin, üzerine binmelerine izin vermeyen Doru atın çevresinde dolanıyordu. Dar pantolonlu ufak tefek süvari eri İngilizleri taklit etmek için hayvanın üstünde iki büklüm olmuş dört nala gidiyordu. Prens Kuzovlev, sapsarı yüzle bir İngiliz'in dizginlerinden tutup getirdiği Grabowski harısından alınmak sırağını biniyordu. Ronski de tüm arkadaşları gibi Kuzevlev'in son derece onuruna düşkün, üstüne üstlükle sinirlerinin zayıf olduğunu biliyordu. Herkes prensin her şeyden korktuğunu, biraz sert bir ata binmekten çekindiğini biliyordu. Ama şimdi özellikle bu yarış tehlikeli olduğu için insan düşüp boynunu kırabileceği, her engelin yanında bir doktor, bir can kurtaran ve birkaç hasta bakıcı bulunduğu için Kuzovlev yarışa katılmaya karar vermişti. Bakışları kendisini dostça ve yüreklendirircesine bakan Ronski'ye takıldı. Başlıca rakibi Mahotin ve gladyatör dışında herkesi görüyordu. Acele etmeyin diyordu Kort Ronski'ye. Aklınızdan şunu çıkarmayın. Atı engelin önünde dürtmeyin. Bırakın istediği gibi gitsin. Peki peki dedi Ronski dizginleri eline alarak. Elinizde ise başa geçin ama sona kalmış olsanız bile sonuna dek umudunuzu yitirmeyin. At kıpırdamaya zaman bulamadan Ronski sert ve çevik bir hareketle ayağını üzengiye koydu ve derisi gıcırdayan eğerin üstüne kolayca oturdu. Sağ ayağıyla öteki üzengiyi de ustaca yakalayarak çifte dizgini parmaklar arasında dengeledi. Kord elini çekti. Fru Fru hangi ayağıyla adım atacağını bilmiyormuş gibi uzun boynuyla dizginleri bazen sağa bazen sola çekiyor, binicisini aldatmaya çalışıyordu. Ronski ise sesiyle ve eliyle boş yere onu çatıştırmaya çalışıyordu. Başlangıç noktasına doğru ilerleyip ırmağa yaklaşıyorlardı. Bazılarının önünde, bazılarının ise ardından giden Ronski, arkasından pistin çamurları içinde bir dört nal sesi işitti. Beyaz ayaklı gladyatörün sırtındaki Mahotin onu geçti. Mahotin uzun dişlerini göstererek gülümsedi. Ronski ise ona öfkeyle baktı. Bu subayı sevmiyordu. Şimdi ise onu en tehlikeli rakibi olarak görüyordu. Ronski, Mahotin'in kısrağını sinirlendirerek kendisini geçmesine öfkelenmişti. Fru Fru dört nala kalkmak için sol bacağını öne attı, iki kez sıçradı ve gergin dizginlerinden hoşlanmayıp binicisini hoplatarak tırsı geçti. Kort da kaşlarını çatıp Ronski'nin ardından koştu. 25. Yarışa 17 subay katılıyordu. Yarış tribünün önünde uzanan elips şeklinde dört verslik büyük bir düzlükte yapılıyordu. Alanı 9 engel yerleştirilmişti. Irmak, iki arşın yükseklikte büyük bir engel, tribünün karşısında kuru bir hendek, su dolu bir hendek, dik bir yokuş, bir İrlanda banketi, banketten sonra su dolu iki hendek ve kuru bir hendek. Sonunda tribünün önüne varır. Ama yarış kaviste başlamıyor, 100 sajen beriden başlıyordu. Bu arada birinci engel olan Irmak, üç arşın genişliğindeki bu yerde bulunuyordu. Biniciler isterlerse engelin üzerinden atlayabilir ya da içinden geçebilirlerdi. Biniciler üç kez dizilmişlerdi. Ancak herkesin de atlardan biri çok erken kalkışa geçtiğinden yeniden başlamak gerekiyordu. Ünlü yönetici Albay Sestrin artık kızmaya başlıyordu. Sonunda dördüncü kez ileri diye bağırdı ve atlılar ileri atıldılar. Bütün gözler, bütün dürbünler sıralanmış binicilerin alacalı topluluğuna çevrilmişti. Bekleme sessizliğinden sonra her yerden işaret verildi, yarış başlıyor diye bağırılıyordu. Yayalar daha iyi görmek için grup grup oradan oraya koşmaya başladılar. Atlıların sırası birden uzadı. Ard arda ikili ya da üçlü gruplar halinde dereye yaklaştıkları görüldü. İzleyicilere göre atlıların hep birlikte olmaları gerekiyordu ancak atlılar açısından durum bambaşkaydı. Onlara göre her saniye önemliydi. İlk anda heyecanlı ve çok sinirli olan Fru Fru birkaç atın kendisini geçmesine izin vermişti. Ama ırmağa varmadan önce Ronski olanca gücüyle atına tutunarak üç yarışmacıyı kolayca geçmişti. Önünde yalnızca Mahotin'in bindiği kızıl renkli gladyatör vardı. Hepsinin önünde ise canlıdan çok ölüye benzeyen Kuzovlev'i taşıyan zarif Diana bulunuyordu. Birinci engele kadar ilk anlarda kendine ve atına egemen olamayan Ronski atının hareketlerini yönetemedi. Aşağı yukarı aynı anda ve birlikte ilerleyen gladyatör ve Diana aynı anda ırmağı aşıp karşı kıyıya geçtiler. Fru Fru da sessizce uçarmış gibi onların ardından atlayıverdi. Ama o sırada Ronski havadayken neredeyse atının ayakları altında Kuznolev'i fark etti. Onun ırmağın öte yakasında Diana ile birlikte debelendiğini gördü. Kuzulev atladıktan sonra dizginleri bırakmış ve atla tepetaklak olmuştu. Bu ayrıntıyı sonradan öğrendi Ronski. Şimdi tek bir şey görüyordu. Fru Fru'nun tam ayağını basacağı yerde Diana'nın başı ya da bacakları bulunabilirdi. Ama Fru Fru yere düşen bir kedi gibi bacaklarıyla ve böğürleriyle bir çaba gösterip atı geçerek daha uzağa uçtu. Oh yiğit hayvan diye düşündü Ronski. Ronski ırmağı geçtikten sonra atına iyice egemen olduğunu anladı. Mohati'nin ardından büyük engeli aşmaya niyetlendiğinden atını tuttu. Rakibini 200 sajenlik engelsiz düzlükte geçmeye çalışacaktı. Büyük engel imparatorluk tribününün tam önündeydi. İmparator bütün saray halkı ve büyük bir kalabalık şeytan engeline varmadan önce bu engele böyle deniyordu. At başı giden Ronski ile Mohati'ne bakıyorlardı. Ronski her yandan bakışların üzerinde olduğunu hissediyor ama atının kulakları, boynu, akıp giden topraklar yüzünden hep aynı uzaklıktan giden gladyatörün beyaz ayaklarından ve sarısından başka bir şey göremiyordu. Gladyatör tahtalara dokunmadan yükseldi, kuyruğuyla bir hareket yaptı ve Ronski'nin gözlerinin önünden yitip gitti. "Bravo!" dedi bir ses aynı anda. Ronski'nin gözlerinin ve kendisinin önünde engelin tahtaları beliriverdi. At gidişini değiştirmeden yükseldi, tahta perdeleri açtı. Gladyatörü görünce hırslanan atın arkasından bir çırtırtı duyuldu yalnızca. Engelin önüne gelmeden sıçrayan at arka ayağıyla ona çarpmıştı. Ama gidişini hiç değiştirmedi. Yüzüne bir parça çamur sıçrayan Ronski, rakibiyle arasındaki uzaklığın değişmediğini anladı. Yine önünde arayı açmadan dört nala giden aynı beyaz ayakları, aynı kısa kuyruğu, aynı sarıyı görüyordu. Ronski, Mahatini geçme zamanının geldiğini düşündü. Aynı anda binicisinin düşüncesini sezen Fru Fru hızlandı, en uygun yerden ipin yanından gladyatöre yaklaştı. Mahatin bu yönden yolunu kesmek için manevra yaptı. Ronski dıştan geçebileceklerini düşündüğü anda Fru Fru ayak değiştirip kararlı bir şekilde dışa doğru yöneldi. Terden kararmaya başlayan kısrağın omuzuyla gladyatörün sağrısı aynı düzeydeydi. Bir süre yan yana koştular. Ana engele yaklaştıklarını gören Ronski uzun yoldan gitmemek için dizginleri kasmaya başladı. İnerken Mahatini geçti ama hemen arkasında onun varlığını sezdi. Gladyatörün burnundan fışkıran hala canlı soluğu ve kesik kesik solumayı ensesinde hissetti. Sonraki iki engeli hendeyi ve parmaklığı kolayca geçtiler. Ama ardından gladyatörün soluğunu ve yaklaşan nal seslerini duydu Ronski. Atını yüreklendirdi ve kolayca hızını arttırdığını gördü. Gladyatörün soluğundan ve nal seslerinden öne geçtiğini anladı. Ronski önde gidiyordu. Onun istediği ve Cordon'un da ona öğütlediği buydu. Zaferinden emindi şu anda. Heyecanı, gururu ve Fru Fru'ya sevgisi artıyordu. Geriye dönmek istiyor ama bunu göze alamıyordu. Sakin olmaya çalışıyor, gladyatörde kaldığını düşündüğü yedek gücü kendi hayvanında da tüketmemek için düzenli ve rahatça atını sürüyor, onu fazla yormak istemiyordu. Geride bir tek en zor engel kalıyordu. Ronski onu da önde geçerse başaracaktı. İrlanda banketine yaklaşıyordu. Çok önceden uzaktan Fru Fru ile birlikte bu engeli görmüşlerdi. İkisinde de kuşku belirmişti. Atının kulaklarından bu kararsızlığı anlayan binici kırbacını kaldırdı. Ama birden bu kuşkunun yersiz olduğunu anladı. At ne yapacağını biliyordu. Gücünü topladı ve kararlı bir biçimde tam istediği gibi yükseldi. Kendini hendeğin ilerisine attı. Sonra aynı hızla ayağı üzerinde zorlanmadan koşusunu sürdürdü Fru Fru. "Bravo Ronski!" diye bağırdılar. Ronski bağıranların bu engelin yakınında duran alaydaki dostları olduklarını anlamıştı. Kendisini görmeden Yashvin'in sesini kolayca tanıdı. Kulaklarını arkaya yatıran Fru Fru'ya içinden "Canım benim!" diyordu. Arkasındaki gladyatörün ayak seslerini duyunca engeli aştı diye düşündü. Geriye yalnızca iki arşın genişliğindeki su dolu hendek kalıyordu. Ronski engele bakmıyordu bile. Ama oraya ilk önce varmak istediğinden hızını yitirmeden atın başını yukarı kaldırıp indirmek için dizginleri yine kastı. Hayvanın son gücünü harcadığını anlıyordu. Yalnız boynu ve omuzları değil, yelesi, başı, dik kulakları da terden sırılsıklandı. Kısa kısa boğuk boğuk soluk alıyordu. Binici yine de bu son gücün geriye kalan 200 sajen için bol bol yatacağını biliyordu. Ancak kendini yere ne kadar yakın hissederse hareketi o kadar yumuşak olduğundan atını çok hızlı koşturduğunu anlıyordu. Farkına bile varmadan hendeyi aştı. Kısrak kuş gibi uçmuştu. Ama tam o anda Ronski korkuyla dediğini anlayamadan bağışlanmayacak bir hareket yaptığını ve atının hareketini kontrol edemeyip kendini eğerin üzerine bıraktığını hissetti. Her şey birden değişiverdi. başına korkunç bir şey geldiğini hissediyordu. Ne olduğunu anlayamadan öteki atın beyaz ayakları yanında belirdi. Dört nala giden Mahotin onu geçiyordu. Ronski düştü. Ayaklarından biri yere çarptı. Atı da üstüne yığıldı. Bacaklarını kurtarmak için zaman bulur bulmaz hayvan güçlükle hırlayarak yanına yuvarlandı ve ter boşanan ince boynunu sallayarak ayağa kalkmak için boş yere çırpındı durdu. Kısrak yaralı bir kuş gibi binicisinin bacaklarının yanında yerde debeleniyordu. Ronski'nin yaptığı beceriksizce bir hareket hayvanın belini kırmıştı. Ama genç subay bunu çok sonra fark etti. Şu anda tek bir şeyin farkındaydı. Mahotin hızla uzaklaşıyor ve o Ronski de tek başına çamurlu toprak üstünde kımıltısız yatıyordu. Önünde ağır ağır soluyan, başını eğmiş, ona yalvaran bakışlarla bakan Fru Fru yatıyordu. Ronski olanı biteni anlamıyordu henüz. Kısrağını dizgininden çekti. Hayvan yeniden ağdaki bir balık gibi debelenerek eğerinin kıyılarını çatırdattı. Ön bacaklarını kurtardı. Sağrısını kaldıracak gücü olmadığından yeniden kısılıp böğrünün üstüne düştü. Öfkeden yüzü çarpılan Ronski sapsarı yüzü ve titreyen dudaklarıyla atın karnına bir tekme attı. Dizginleri çekiştirmeye başladı ama hayvan kımıldamadı. Yalnızca başını efendisinden yana çevirerek konuşmak istercesine yüzüne baktı. Ronski başını ellerinin arasına alarak "Ah!" diye bağırdı. "Ne yaptım ben? Utanç verici, bağışlanmaz bir hata yüzünden yarışı bitirdim. Ya şu zavallı yürekli hayvan, onu da mahvettim. Ah ben ne yaptım?" İnsanlar, doktorlar, alayının subayları ona doğru koştular. Büyük bir üzüntü duyuyor ama kendini sağ salim hissediyordu. Atın beli kırılmıştı. Onu öldürmek gerekiyordu. Ronski sorulara yanıt veremiyor, kimseyle konuşamıyordu. Arkasına döndü, başından fırlayan binicik kasketinin nereye gittiğini bilmeden hipodromdan ayrıldı. Yaşamında ilk olarak mutsuz hissediyordu kendini. Duyduğu acı çok büyüktü ve her şey kendi yanlışı yüzündendi. Yashvin arkasından yetişip ona kasketini verdi. Onunla evine dek gitti. Ronski yarım saat sonra kendine gelmeye başladı. Ancak bu yarış ruhunda yaşamının en zor, en acı bir anı olarak uzun süre yer etti. 26. Alexey Alexandrovich'in karısıyla ilişkileri görünüşte değişmemişti. Tek ayrım yüksek memurun eskiye göre işiyle daha fazla uğraşmasıydı. Önceki yıllarda yaptığı gibi ilkbahar başında kışın aşırı çalışma yüzünden bozulan sağlığını yeniden kazanmak için yurt dışına kaplıcalara gitmişti. Her zamanki gibi Temmuz'da dönmüş ve artan gücüyle eski çalışmasına başlamıştı yeniden. Yine eskisi gibi karısı villalarına taşınmıştı. O Petersburg'da kalıyordu. Prenses Tverskaya'nın akşam ziyafetinden sonraki konuşmalarından beri Anna'ya kıskançlık kuşkularından söz etmemişti hiç. Duruma göre her zamanki şakacı tavrıyla karısıyla konuşmak ona çok rahat geliyordu. Karısına karşı fazlaca soğuk davranıyordu. O gece Anna'nın geçiştirmek istediği o ilk konuşma yüzünden ona karşı biraz hoşnut değilmiş gibi duruyordu yalnızca. İlişkilerinde Alexey biraz kırgın gibiydi. Bir yangını boş yere söndürmeye çalışan ve çabalarının yetersiz kaldığını görünce "Bana derdini açmak istemedin, sana yazık oldu" diye düşünüp öfkelenen ve sonunda "Ne halin varsa gör" diyen bir adama benziyordu. İşlerinde akıllı ve kibar olan Alexey Alexandrovich, karısına böyle davranmasının ne kadar saçma olduğunu anlayamıyordu. Anlayamıyordu çünkü gerçek durumunun bilincine varmak ona çekilmez gibi geliyordu. Ruhundaki babalık ve kocalık duygularının bulunduğu bölümü içine gömmüş ve mühürlemişti. Eskiden çocuğuna karşı ilgili bir baba olan Alexey Alexandrovich, karısına karşı takındığı alaycı tavrı çocuğuna karşı da takınıyordu. Özellikle kış sonundan beri de oğluna soğuk davranıyordu. Ona seslenirken "Hey delikanlı" diyordu. Alexey Alexandrovich hiçbir yıl bu yılki kadar işi olmadığını düşünüyor ve söylüyordu. Ancak bu işleri hep kendisinin arttırdığını itiraf etmiyordu. Ona göre aile işlerinden kurtulmanın tek yoluydu. Bununla birlikte bu tasalar öylesine çekilmez oluyordu ki sonunda iyice derinlere gömülüp kalıyordu. Eğer biri çıkıp da Alexey Alexandrovich'e karısı konusunda ne düşündüğünü sormaya kalkışsaydı, genellikle çok yumuşak, çok dürüst olan Alexey ona yanıt vermeyecek, kendisine soru sorana çok kısacaktı. Bu yüzden Anna'nın sağlığını sordukları zaman Alexey Alexandrovich'in yüzünde ciddi bir gurur ifadesi beliriyordu. Alexey Alexandrovich karısının davranışlarını, duygularını düşünmek istemiyordu ve gerçekten de düşünmüyordu. Alexey Alexandrovich'in villası Peterhof'taydı. Kontes Lidya Ivanovna genellikle yazları orada geçirir, Anna'ya komşuluk ederdi. O yaz Kontes bir kez bile Anna'nın evine gelmemiş, Anna'nın Betsy ve Vronsky ile sıkı fıkı olmasının yarattığı tehlikeler konusunda Alexey Alexandrovich'e bazı alıştırmalarda bulunmuştu. Alexey Alexandrovich, karısının her türlü kuşkudan uzak olduğunu söyleyerek kadını sertçe susturmuştu. O zamandan beri de Kontes'ten sakınıyordu. Sosyete dünyasındaki birçok insanın karısından kuşkulandığını görmek istemiyor ve görmüyordu. 5. kaset, 1. yüzün sonu.